Ayrım 14.
Sardeis'ten sonra Kral Yolu aşağı yukarı bugünkü İzmir-Ankara karayolu çizgisini izleyerek Sangarios, Sakarya, nehri üzerindeki eski Frig başkenti Gordion'a, oradan doğuya yönelip Halis, Kızılırmak nehrini iki kez geçerek Mazaka'ya, Kayseri gelir. Bir uzman şöyle diyor, yolun Antitoroslara aşarken tam olarak nereden geçtiği tartışma konusudur. Ancak büyük olasılıkla Kayseri'den Malatya'ya, Dicle'den aşağı Diyarbakır'a gidiyordu. Oradan Tur el Abdin dağlarını geçerek Mardin'e varıyor. Musul'un üzerindeki geçitlerin birinden Dicle'yi aşıyor, Mezopotamya düzlüğünün doğu ucunda Erbil'i geçip aşağı iniyordu. Bu yolun Gordion'daki Frig tümülüslerinin arasından geçen kısa bir bölümünü 1955'te Amerikalı arkeologlar ortaya çıkarmıştı. 5 metre genişliğinde sıkça serilmiş bir taş döşemeydi yol. Bir süre için doğudaki Yunanlılara dönecek olursak, yaşam biçimlerinin ve refah durumlarının Pers yönetimi altında çok değişikliğe uğramadığını görürüz. Kentlerin büyük çoğunluğunda halkın doğrudan yönetimi Yunanlı despoteslere bırakılmıştı. Bunların Persi yöneticilere karşı tek sorumluluğu düzenli vergi ödemek, gerektiğinde askeri birliklerin yiyecek içecek ve başka gereksinimlerini sağlamaktı. 6. yüzyılın ikinci yarısında Yunanlılar imparatorluk egemenliğinin bu doğulu yönetim biçimine oldukça rahat boyun eğmiş gibi görünmektedir. Yaklaşık İsa'dan önce 511'de Dareios, Bosporos'un İstanbul Boğazı ötesindeki ülkelere karşı ilk büyük seferini düzenlediğinde Efesos, Efes ve Miletos, Milet despotesleri önemli sayıda asker ve gemiyle yardıma koştular. Ancak despotesler önder olarak sevinmiyorlardı. Yurtlarında da tiranca yönetimleri Yunanlıların siyasal özgürlük ve kendi kaderlerini tayin etme anlayışına taban tabana zıt olduğundan giderek artan ölçüde tepki görüyorlardı. Şimdi göreceğimiz gibi İonya'nın bağımsızlık savaşı mı Pers yönetimine en son boyun eğen Miletos kentinde başladı. Dareios'un Güneydoğu Avrupa'da giriştiği ilk seferle ilgili olarak tarih açısından az belge vardır. Bu seferin açıkça görülen amacı ilkin Trakya'nın ele geçirilmesi, sonra Karadeniz'in batı ve kuzey kıyılarında yeni toprakların kazanılmasıydı. Herodotos'un anlattıkları oldukça ilginçtir. Çünkü o, tarihte ilk kez kayıklar üzerine kurulmuş bir köprüyle büyük bir ordunun İstanbul Boğazı'ndan geçişini yazmaktadır. Herodotos anlatısına boğazın özenli bir betimlemesini de ekler. Buna Marmara ile Hellespontos'u da, Çanakkale Boğazı, katar. Ama kararlama verdiği uzaklık ölçümleri çok abartılıdır. Dareios'un boğazı geçmek için seçmiş olduğu nokta biraz belirsiz bir biçimde, Bizantiyon kenti ile boğazın girişindeki tapınağın arasında yarı yoldadır. Köprüyü Samoslu mimar Mandrokles kurar. Dareios köprüden o denli hoşnut olur ki mimara armağanlara boğar. O da buna karşılık bir resim yaptırır. Resimde bütün köprü görülmekte. Kral Dareios ordusu köprüden geçerken şeref makamında oturmaktadır. Kral geçtiği yerin yakınında ak mermerden iki direk diktirip üzerine ordusunu oluşturan bütün ulusların adını yazdırır. Direklerden birine Yunan yazısıyla, ötekine Asur, eski Pers yazısıyla yazılmıştır. Şimdi sahnede İstros'un Tuna, denize döküldüğü yer vardır. Gene bir köprü kurulmaktadır. Burada Yunan kentlerinden yükünü alıp Ege'den yelken açan bir gemi filosu ile buluşma gösterilmiştir. Ordu nehri geçtikten sonra Dareios köprüyü yıkmaktan caydırılmış. Onun yerine köprüyü korumak üzere bir birlik ayırmış, askerlere de saptadığı günde geri dönmezse köprüyü söküp ülkelerine yelken açmalarını tembihlemiş. Olaylar tam da beklendiği gibi gelişir. Miletos, despotesi Histiaios bu emre uymaz, belki Pers ordusunun yok olması yüzünden kendi yurdunda otoritesinin zayıflayacağı kaygısındadır. Verilen süre dolduktan epey sonra Dareios perişan durumda dönmüş. Böylece herkes onun bilgece öğüdünün belki kralın ordularını İskitlerin elinde tamamen yok olmaktan kurtardığını anlamış. Bu serüvenden sonra kral komutanı Megabozos'u Trakya'daki seferini sürdürsün diye bırakıp Hellespontos'a, Çanakkale Boğazı çekilir. Megabazos bu işi büyük başarıyla yerine getirmiş, ta Makedonya'ya kadar küçük küçük devletlerin Perslere bağımlı olmalarını sağlamıştı. Ancak Herodotos bu seferin öyküsünü anlatmıyor. Daraios herhalde Histiaios'a olan minnet borcunun bilincinde olduğundan onun da kendisiyle birlikte Susa'ya dönmesinde ısrar etmişti. Bu sırada Milet'te Despotes'in uzun süren yokluğu Pers karşıtı yaygın bir entrikanın doğmasına fırsat vermiş, bu kısa sürede İonya komşu kentlere yayılmış. Bu hareket gerçekte Daraios'un dayatmış olduğu despot yönetim biçimine karşı seslerini yükselten Yunanlıların milliyetçiliğe ilk dönüşlerini temsil etmektedir. Bunu izleyen başkaldırı İon isyanı diye bilinir. Büyük başarısızlıkla sonuçlanmıştır bu hareket ancak önemli olduğu da gerçektir. Çünkü ilk kez Doğu Yunan kentleri yardım için Yunan anakarasına başvurma hakkını kendilerinde görmüşlerdi. Histiaos yokluğunda tiranlık yetkisini Aristagoras adında bir yakınına bırakmıştı. Herodotos'un dediğine göre bu adam Sardeis'teki satrapla kavga edip görevini bırakmış, sonra da ayaklanmanın örgütlenmesinde başı çeken kişilerden biri olmuştu. Bunun için attığı ilk adım gücü giderek artan Isparta'dan yardım istemekti. Bu amaçla Isparta kralı Kleomenes'e gidişi, Yunan anakarası ile Pers ülkesi arasındaki bağlantının nedenli zayıf olduğunu vurgulamaktadır. Aristagoras giderken o zamanlar dünyanın bilinen ülkelerinin gösterildiği bir levha götürmüştü yanında. Bununla Pers İmparatorluğu'nun fethedilmesi durumunda elde edilecek yararları göstermek istiyordu. Kleomenes ilkin etkilenmiş ama sonra İonya ile Susa arasındaki uzaklığın ne kadar olabileceğini sormuş. Aristagoras dilini tutamayıp 3 aylık yol olduğunu söyleyivermiş. Bunun üzerine kral sözü uzatmayıp onu gerisin geri yurduna yollamış. Aristagoras Atina'da daha başarılı oldu. Epey asker ve gemiyle geri döndü. Döndü ama gördü ki Persler Miletos'u kuşatalı çok olmuş. Bunun üzerine Perslere karşı diğer muhalif kentlerden de asker toplayıp yeni birleşiği Atinalıların da desteğiyle Sardeis üzerine yürüyerek dikkati başka yönlere çevirmeye çalıştı. Beklendiği gibi ordusu Akropol'ü almakta başarılı olamadı. Ancak kenti ateşe vererek bunun acısını çıkardı. Daha sonra Atinalıların sorumlu tutulacağı bir insafsızlıktır bu. Daraios bu vesileyle ilk kez Atinalıların varlığını fark etmiş olur. Bu arada ayaklanma güneyde Karya'ya, kuzeyde Hellespontos'a, Çanakkale Boğazı, doğru, kıyılardaki bütün kentleri ve açıktaki adaları içine alacak şekilde yayılmıştı. Sonunda Yunan devletlerinin temelde siyasal birlikten, gerçek bir önderden ya da eşgüdümlü bir stratejiden yoksun olmaları yüzünden ayaklanma başarısız oldu. Nehir vadilerinden ilerleyen Pers orduları kentleri birbirlerinden ayırıp birer birer ele geçirdi. Bu arada Fenike donanması adaları geri almak hevesine kapılmıştır. Sonunda Miletos da 600 gemilik bir donanmayla hem de Kıbrıs'ı henüz ele geçirmiş bir donanmayla kuşatıldı. Lade adası açıklarındaki deniz savaşında Yunan donanmasındaki gemilerin büyük bir bölümü kaçıp ülkesine döndü. Kent düştü, Didima'daki Didim, Apollon tapınağı korkunç bir biçimde yakılıp yıkıldı, İsa'dan önce 494. Bu olay bir tek Lemnos, Limni ve İmroz adalarını alan Atina'nın işine yaradı. Miletos'un düşmesi Atinalılar için unutulmayacak bir felaketti. Pirinikos adında bir ozan bunun üzerine bir oyun yazdı. Ne var ki oyun sahnelenince bütün tiyatro gözyaşlarına boğuldu, insanlar da onu başlarından geçen kötü olayları anımsattığı için para cezasına çarptırdı. Herodotos 6/21. Miletos'un bu meydan okuyuşunu Daraios ağır bir biçimde cezalandırdı. Halkın arta kalanını Basra Körfezi'nin ucunda Ampe denen yere sürgün etti. Öteki İyon kentlerine ise tersine hoşgörülü ve anlayışlı davrandı. Barışı sağlamakla görevlendirdiği damadı Mardonios yönetimleri çok tepki toplamış despotesleri görevden almakla işe başlayıp küskün Yunanlıların daha samimi bulduğu bir demokratik yönetim biçimi getirdi. Sonra her kentten temsilcileri aralarındaki görüş ayrılıklarını herkesin yararına göre gidermek üzere toplantıya çağırdı. Ancak Sardeis'in yakılmasına katılmalarından ötürü Atinalılara duyduğu hıncın düzenli biçimde kendisine anımsatılması buyruğunu vermiş olan kral, sonunda Atina'yı yok etmek üzere Yunan anakarasına yapılacak yeni bir seferin planını hazırlamaya başlamıştı bile. Bundan böyle geçen 20 yıl boyunca Atinalılarla onların birleşikleri, Pers İmparatorluğu'nun karadan ve denizden bitmek bilmeyen saldırılarına karşı bütün güçlerini ülke savunması için toplamak zorunda kaldılar. Pers savaşları pek çok Yunanlının gözünde tarihlerinin en büyük destanı olmasa da en soylusu olmuştur. Bununla birlikte bu savaşı doğrudan Yunanlılarla Yunanlı olmayan güçler arasındaki bir çatışma olarak görmek yanlış olur. Çünkü Ege'de çatışmalar başladığında her iki yanda da Yunanlılar vardı. Anakara devletleri söz konusu olduğunda varoluşlarına yönelen bu büyük tehdit onları belirli bir Panhelen dayanışmasına itmeye yetecek kadar güçlüydü. Koşulları düşünerek böyle bir olay olduğunu tartışmadan kabul etsek bile Yunanlıların daha sonraki tarihlerinde bunun çok az görüldüğünü unutmamalıyız. İsa'dan önce 5. yüzyılın ortasındaki birkaç on yılda Delos Birliği'nin yarattığı Atina İmparatorluğu dışında Yunan tarihinin tümü bölücü rekabetten, bölgecilik çekişmelerinden başka bir şey değildir. Ispartalıların Maraton'da olmayışları, Salamis'te Deniz Savaşı'ndan önceki strateji konusundaki kavgalar, Plata-i Aida, Arap saçına dönen eşgüdümsüz taktikler, hepsi bir an düşünüldüğünde Yunanlıların nasıl olup da bu çarpışmaları zafere dönüştürdükleri hayret vericidir. Eğer işler başka türlü olsaydı, eğer Yunanlılar ulus olarak tek bir buyruk altında savaşsalardı, Pers ülkesinin fethini 100 yıl sonrasına ertelemek hiç de gerekmezdi. Ortak kan bağına önem verilseydi, Atina'nın büyüklüğünün ve gelişmişliğinin, komşusu ve yurttaşı Isparta ile tutuştuğu anlamsız ve kendini yok eden bir savaşta yok olup gitmesine tanık olunmazdı. Ancak Anadolu tarihiyle doğrudan ilgili olmayan olaylara daldık. Oysa kendimizi Pers Savaşı'nın Küçük Asya'da yankılanan yansımalarıyla, olaylarıyla sınırlamalıyız. İsa'dan önce 492 ve 490 yıllarında Dareios, Yunanistan'a karşı iki sefer başlattı. İkisinde de sözü edilecek bir başarı elde edilmedi. Birinci seferi yöneten Mardonios, ordusunu gemilerle Çanakkale Boğazı'ndan karşıya geçirip Trakya'yı kıyı boyunca dolaştı. Kendisi Makedonya'ya varmayı başardı. Ancak donanması 3 yarımadalı Kalkidikya, Selanik Yarımadası dolanırken fırtınaya yakalanıp neredeyse tümüyle yok oldu. Bunun üzerine Dareios da seferden vazgeçmek zorunda kaldı. Herodotos sözlerine şunu ekler. Telef olan askerin sayısı 20 binden çoktu. Çünkü Athos yakınlarında başka yerde olduğundan daha çok canavar vardır. Böylece askerin bir kısmını bu canavarlar yakalayıp yedi. Ötekiler de şiddetle kayalara çarpıp ezildiler. 6/44. Yakın zamanlarda ünlü Basilia manastırlarından birine gelen bir ziyaretçi, oradakilere neden denize hiç girmediklerini sorduğunda, "Diyakozlarımızdan birini köpek balıkları yedi," yanıtını almış. Ellerindeki yanıtlarda bunun gerçek olduğu görülüyormuş. Ancak olay 1683 yılında olmuş. İkinci sefer öncelikle bir deniz tatbikatıydı. Ordu Datis ile Artaparnes'in komutasında Kilikya'da toplanıp gemilere bindi ve çok büyük bir donanma olarak sefere çıktı. Bu kez bir ölçüde Kalkidikya'dan uzak durmak için Samos'tan başlayarak Ege Denizi üzerinden Attika ile Euboea adası arasındaki boğazdan geçtiler. Dareios'un yönergesine uyup 8 yıl önce Sardeis'in yakılmasında rol alan Eritrea kentini yıkmak için durakladılar burada. Ancak Maraton'da Yunanlılar Persleri bozguna uğratınca seferin hızı kesilmiş olsa gerek, donanmaları Pire açıklarında bir süre demir attıktan sonra Atina'ya doğrudan saldırmaktan vazgeçip yurtlarına yelken açtılar. Dareios üçüncü bir sefer planlarken öldü. Atina ile arasındaki kan davasını sürdürmeyi ardılı Kiserkes'e bıraktı. Kiserkes konuyu bir hayli evirdi, çevirdi, bir süre ne yapacağını bilemedi. Sonunda yeni bir batı macerasına atılmaya karar verdi. müthiş bir kusursuzlukta ve dillere destan bir büyüklükteydi hazırlıkları. Başa geçtikten 2 yıl sonra, İsa'dan önce 483'te hazırlıklar başladı ve 4 yıla yakın sürdü. Öncelikle babasının donanmasının Kalkidikya açıklarında uğradığı felaketi aklından çıkaramadığı görülüyordu. Bu nedenle ilk iş olarak Athos Dağı'nı Anakara'dan ayıran düz kıstasta yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda bir kanal kazdırdı. Güçlüklere karşın tamamlandı iş. Kanalın izlerinin hala görülebildiği söylenir. Hazırlık olarak aldığı başka bir önlem, kayıklardan köprü yaptırmak oldu. Köprü bu kez Çanakkale Boğazı üzerinde küçük Yunan kenti Abidos, bugünkü Çanakkale, yakınında kurulmuştu. Galiba burası 1. Dünya Savaşı'nda Gelibolu Seferi sırasında dar liman ağzı diye bilinen noktaydı. Tamamlanmasından az sonra çıkan bir fırtına köprünün büyük bir bölümünü yıkıp götürdü. Buna fena halde canı sıkılan Kiserkes, yeni köprüyü kurmadan önce Çanakkale Boğazı'na bir cezalandırma töreni yapılmasını buyurdu. Bu kez iki yol halat çekilip daha sağlam bir yapı biçimi kullanıldı. Herodotos'un vermiş olduğu ayrıntılar ilginçtir. 7/36. 3 sıra kürekli gemilerle 50 kürekli gemileri bir araya getirdiler. 360 tanesi Karadeniz yanında, 314 tanesi de öteki yanda köprüye alttan destek oluyordu. Gemiler dik açılı, Çanakkale'nin akıntısı yönünde yerleştirilmişti. Böylece kıyıdaki halatlara binen yük çok fazla olmuyordu. Gemileri bir araya getirdikten sonra olağanüstü büyüklükteki çapalarla demirlediler. Öyle ki köprünün Karadeniz'e bakan yanındaki gemiler boğazda esen rüzgara, daha batıda Ege'ye bakan yandakilerde güney ve güneydoğudan esen rüzgarlara karşı durabilecekti. 50 kürekli gemiler arasında Karadeniz'e gidip gelen küçük gemilerin geçmesi için en az 3 yerde aralık bırakılmıştı. Bütün bunlar yapıldıktan sonra halatları kıyıdan ağaç bocurgatlarla gerdiler. Bu işte bitince iki malzemeyi ayrı ayrı kullanmayıp her köprüye 6 halat verdiler. Halatların ikisi beyaz ketenden, 4'ü papirüstendi. Karşıdan karşıya boğazda köprü kurma işi tamamlandıktan sonra kütükler doğranıp kalas yapıldı. Bunlar köprünün enine göre biçilmişti. Sonra kalaslar yan yana gergin halatların üstüne dizildi. Üstten de bağlandı. Bu da bitince çalı getirilip kalasların üzerine yerleştirildi. Bunun da üzerine toprak dökülüp katılaşıncaya değin çiğnendi. Son olarak bu döşemenin iki yanına yüksekçe korkuluklar koydular, yük hayvanları ve atlar suyu görüp ürkmesin diye. Bütün bu işler sürerken, Kiserkes'in dev kara gücü Sardeis üzerinden Hellespontos'a Çanakkale Boğazı, yürümek üzere Kapadokya'da, Halis'ün Kızılırmak doğusunda bir yerde toplanıyordu. Ordunun izlediği yolu Herodotos'un anlattıklarına bakarak bugün oldukça kolay çıkarabiliriz. Anadolu'yu gezmiş olan pek çok kişinin de yabancısı olmadığı bu yol, Nevşehir'den Konya'ya giderken Tuz Gölü'nün güneyinden geçip Akşehir'e, oradan Dinar'a, eski Kelainai, uzanan yolun bulunduğu bölgededir. Menderes'in ana kaynağı buradadır. Kayaların altından fışkıran su güzel bir havuz oluşturur. Bugünkü yerleşmenin caddelerinden akar. Apollon'la çoban delikanlı Marsian'ın, Marsian, Tanrı Apollon'la giriştiği müzik yarışında bahsi yitirir. Apollon da onu derisini yüzerek öldürür. Çevirenin notu. Arasında geçen trajik yarışma masalının sahnesi burasıdır. Kiserkes'in de hoşuna gitmiş olmalı ki seferden dönüşte burada yazlık saray yaptırmış. Aşağı yukarı bugünkü Dinar Denizli yolunu izleyen ordu Anavua'dan Çardak geçti. Buradaki tuzlalar yakın zamana değin kullanılıyordu. Daha sonra Herodotos'un büyük bir Frig kenti diye anlattığı Kolosya'dan geçildi. Bu kentin geniş alana yayılmış kalıntıları Likos nehrinin çürük su iki yanında bugün de görülmektedir. Nehrin süreli olarak yeraltı kanallarına çekilip tuhaf bir biçimde gözden kayboluşlarından da söz eder Herodotos. Demek ki yol Hierapolis'ten Pamukkale geçip kuzeyde Sardeis'e uzanıyordu. Ordu kışı İyon kentlerinden gelen destek birliklerle de güçleneceği Sardeis'te geçirdi ve İsa'dan önce 480 yılının baharında Hellespontos'ta Çanakkale Boğazı donanmayla buluşmak üzere yola çıktı. Ordunun izlediği yol bir kez daha oldukça açık biçimde kaydedilmiştir. Kuzeybatıda Pergamon'a, Bergama, sonra aşağı Aterneus denizine bugünkü dikili gidildi. Ordu buradan kıyıyı izleyerek Adramyton'a, Edremit vardı. Troas'ı, Çanakkale Yarımadası, kat edip Troya'nın bulunduğu yere geldi. Keserkes Herodotos'un Priamos'un Pergamos'u dediği yerin neresi olduğuna merak sarmıştı biraz. Anımsanacaktır, Homeros'un anlattığı höyüğün ardındaki kentin Helen uzantısında insanlar yaşıyordu o zamanlar. Ancak ordu bir sorunla karşılaştı. Daha önce geçmiş oldukları Kaikos, Bakırçay ve Hermos, Gediz nehirlerinden farklı olarak Troya'daki Skamandros nehrinin zayıf bir derecik olduğu görüldü ve kısa sürede içilip kurutuldu. Neyse ki Abidos'a, Çanakkale az bir yol kalmıştı. Avrupa'ya geçmek için toplanmış hazır bekleyen insan kalabalığı, eski dünya tarihinin en etkileyici görüntülerinden birini oluştursa gerek. Herodotos, Kiserkes, Hellas'a, Yunanistan, karşı Asya'nın hangi ulusunu peşinden sürüklemedi ki diye soruyor. J.B. Burry'nin History of Greece, Yunanistan Tarihi adlı kitabından kısa bir parça, Kiserkes'in ordusunda göze çarpan ulusları gözümüzde canlandırmaya yetecektir. Atanes'in komutasındaki Perslilerin sırtında zırh, ayağında pantolon vardı. Kalkanları da hasırdandı. Yayları büyük, kargıları kısaydı. Sonra tunç başlıkları, üstlerinde kolsuz keten zırhları, çomakları, mızrakları ve kısa kılıçlarıyla Asurlular, kamış yaylarıyla Baktriyalılar, sivri külahları ellerinde baltalarıyla Sakalar, pamuklu giysileriyle Hintliler, keçi postlarıyla Hazarlılar, renkli giysileri ve uzun çizmeleriyle Sarangiyalılar, aslan ya da leopar derisinden giysileri, temreni çakmak taşından oklarıyla Habeşler, kamaları ve kementleriyle Sagartiyalılar, tilki postundan kalpaklarıyla Trakyalılar, sığır derisi kalkanlarıyla Kolkisliler, deniz gücü Fenikeliler, Mısırlılar, Kıbrıslılar, Kilikyalılar, Pamfilyalılar, Likyalılar, Karyalılar ve Perslere bağımlı Yunanlılardan oluşuyordu. Söylendiğine göre donanmada 1207 savaş gemisi, irili ufaklı 3000 de tekne varmış. Herodotos'un toplam 5 milyon diye tahmin ettiği asker sayısı elbette uydurma sayılmalı. Bir hafta içinde karşıya tamamen geçilebildi. Bundan böyle Kiserkes'i seferiyle baş başa bırakalım. Bu sefer nasıl olsa sonunda Pers ulusuna hiç de büyük bir şan getirmeyecekti. Kiserkes dev ordusunun Avrupa'ya geçişini gururla seyrederken Korint kıstığında tam 30 bin Yunan devletinden gelen temsilciler bir konfederasyonla bir araya gelip savunma yapmak amacıyla Isparta'nın başkanlığında toplanmışlardı. Bu da gene Yunanlıların tarihinde panhelenist diyebileceğimiz bir siyasal yaklaşımın en eski örneklerinden biri ama en acil durumların zoruyla başvurulabilen bir çareydi. Tersine bu olayları izleyen seferde eşit sayıda Doğu Yunan devletinin hiç umursamadan Perslerden yana savaşmaya hazırlandığını görmek ilgi çekicidir. Yukarıda Burry'den alıntıladığımız satırlar, Herodotos'un savaşın öyküsü içinde ayraçlar açıp uzun uzun anlattıklarının kaba bir özetinden başka bir şey değil elbette.